Ayrım 5, sayfa 61. Eski Anadolu Uygarlıkları. Tarih sürecinde Doğu ile Batı'nın ilişkilerinde önemli bir noktada bulunan Anadolu toprakları, eski çağlardan itibaren bazı uygarlıkları barındırmıştır. Anadolu Yarımadası'nda ilk yerleşmelerin tarihi M.Ö. 8000'lere kadar götürülmekte olup, bu yerleşmenin bugünkü Aksaray ili civarında olduğu belirlenmiştir. M.Ö. 3. yüzyıla kadar Anadolu'da yazıya rastlanmamaktadır. Dolayısıyla bu dönemden önce bilgilere daha çok yazısız kaynaklardan ulaşılmıştır. Anadolu'nun bilinen en eski adı Hatti ülkesidir. Asur yıllıklarının bölgenin adı bu şekilde geçmektedir ve binlerce yıl böyle bilinmiştir. M.Ö. 1700'lü yıllarda da Hitit devletinin belirdiği görülmektedir. Hitit devletinin kuran kavimin Anadolu yerlisi olmadığı, Hin Avrupa kökenli olduğu bilinmektedir. Hititler hakimiyetlerini bir fetih sonrasında değil, yavaş yavaş kuvvetlenerek sağlamışlar ve bölgedeki üstünlüklerini M.Ö. 1200'lü yıllara kadar devam ettirmişlerdir. Hititlere ait verilerin büyük bir kısmı çivi yazılı tabletlerden elde edilmiştir. Kil tabletler kitaplar gibi sayfalar halinde değil, sayfaları dağınık biçimdedir. Bu tabletlerin en eskileri Kültepe civarında bulunmuştur. Kil tabletler daha çok ticari kayıtlar için kullanılmış olup, bunları okuyup yazmasını bilen uzmanların olduğu da bilinmektedir. Hititlerin ekonomisi tarım üzerine kurulmuştur. Tahıl ürünleri arasında buğday ve arpa yer almıştır. Boğazköy'de yapılan kazılarda bu bölgede bazı buğday silolarına rastlanmıştır. Aynı zamanda Hititlerin pek çok çeşit ekmek yaptıkları da bilinmektedir. Bunların dışında şarap, bira ve zeytinyağı da üretildiği bilinir. Ayrıca meyvelerden elma, üzüm, kayısı ve incir de yazılı tabletlerde yer almaktadır. Hititleri aynı dönemlerde yaşamış diğer uygarlıklardan ayıran en önemli özelliklerden biri de insan haklarına duyulan saygı konusundadır. Diğer uygarlıklarda görülen acımasız kurallar ve idamların Hititlerde çok daha ılımlı olduğu dikkati çekmektedir. Hititlerin Mezopotamya kökenli şekel ve mina adlı ağırlık birimlerini kullandıkları, en çok bakır ve tunçtan eşyalar yaptıkları, çivi yazısı ve hiyeroglif yazı olarak iki çeşit yazıları oldukları bilinmektedir. Van Gölü civarında gelişen Urartu uygarlığında ise çivi yazısı ve resim yazısı kullanılmış, yapmış oldukları kapların üzerine onların hacimlerini yazmışlardır. Urartu uygarlığı sulama tekniğinde ileri gitmişlerdir. Su bentleri ve yeraltı su yolları bugüne kadar varlığını sürdürmüştür. Örneğin Van'daki Şahram Kanalı, su mühendisliğinin önemli eserlerinden biri olup 51 kilometre uzunluğundadır. En önemli merkezleri Polatlı yakınlarındaki Gordion ve Midas olan Frigya uygarlığının, Fenike alfabesinin batıya yayılmasında önemli rolü olmuştur. Ayrıca genç kızların koruyucusu olarak bilinen ve Kibele adı verilen ana tanrıca, kültü de bu uygarlıktan Yunanlılara geçmiştir. Bakır, kalaya alaşımı olan tunçtan eşyalar yapmışlar, bazı müzik aletleri icat etmişler ve kilim dokumuşlardır. Frigyalılar esas gücünü M.Ö. 8. yüzyılda Orta Anadolu'da gelişen karayolu ticaretine borçludur. Antik Frigya bölgesi doğal kaynaklar açısından da çok zengin bir bölgeydi. Orman bakımından zengin olan ülkede keresteden ev ve mezar yapımı ile mobilyacılık gelişmiştir. Batı Anadolu'daki Lidya uygarlığının en büyük başarısı ise parayı icat etmiş olmasıdır. Böylece o dönemin ekonomik hayatında büyük gelişme sağlanmış, modern ekonominin temelleri atılmıştır. Sikkenin neden icat edildiğine dair çeşitli fikirler mevcuttur. Bilim adamlarına göre sikke, savaş giderleri, kamu işçilerinin ücretlerinin ödenmesi ve vergi toplanması gibi zorluklardan dolayı çıkarılmış bir formüldü. Lidya bölgesinde yapılan kazılarda çok miktarda sikke çıkarılmıştır. Bu sikkelerin üzerinde Lidya krallığının simgesi olan aslanbaşı yer almaktadır. Sikkenin icadının sonucunda dünyada takas yerine para ticareti gelişmeye başlamıştır. Bu büyük buluş, ilk çağ ekonomisinin gelişim hızını arttırmış, tarihe ve dolayısıyla sosyal değişime büyük bir etki yapmıştır. Ticaretin gelişmesi, kültürel etkilenmeyi ve kültür alışverişini doğurmuş, çeşitli bölgeler arasında etkileşimi meydana getirmiştir. Eski Yunan uygarlıkları. Yakın Doğu uygarlıklarının batısında, Ege Denizi'nin iki yakasında Yunanlılar farklı bir uygarlık ortaya çıkarmışlardır. Eski Yunan uygarlığı olarak bilinen dönemi tarihçiler iki kısma ayırmaktadırlar. M.Ö. 8. yüzyıldan Büyük İskender'in ölümüne kadar geçen dönem, Helenik Çağ ve Romalıların Ptolemaios Krallığı'na son verdikleri M.Ö. 30 yılına kadar geçen dönem ise Helenistik Çağ olarak adlandırılmaktadır. Bu uygarlık Mısır ve Mezopotamya'ya komşu olma sebebiyle o bölgelerdeki gelişmelerden yakinen etkilenmiştir. Ancak her yerde olduğu gibi burada da uygarlığın temel özellikleri coğrafi faktörler tarafından belirlenmiştir. Çok geniş bir sahil şeridinin bulunduğu bu alanda oluşan küçük şehirler, engebeli arazi nedeniyle kara bağlantısını geliştirememişler. Buna mukabil denizcilik de ileri gitmişlerdir. Eski Yunan uygarlığı ve bilimi bugünkü Batı Anadolu kıyılarında Miletos kentinde başlamış, daha sonra Yunan anakarasına ve Girit'e yayılmıştır. Yunan uygarlığının kaynaklarından biri olarak belirlenebilen Girit uygarlığı, M.Ö. 300 bin ve 1400 yılları arasında varlığını sürdürmüştür. Girit hem Anadolu'ya, hem Mısır'a, hem de Yunanistan'a yakın olduğundan farklı kültürlerin kesişme yeri olmuştur. Giritliler M.Ö. 3000 ve 2000 arasında bakır, altın, gümüş gibi madenleri işleyerek güçlü bir uygarlık kurmayı başarmışlardır. En güçlü krallarından biri olan Minos'un adına atfen bu uygarlığa Minos uygarlığı da denir. Fenikeliler gibi Giritler de denizci bir milletti. Çeşitli deniz yolları buldular, onların bir deniz imparatorluğu haline geldikleri bilinmektedir. Ege ve Akdeniz'deki pek çok bölge ile ticari ilişkileri olmuştur. Ege'de bağcılık ve zeytincilikle ileri giden ilk çiftçiler de onlar olmuşlardır. Milattan önce 2000 yılından itibaren Tuna bölgesinden gelen Akalar, Girit'i kısmen istila ettiler. Onlardan gemiciliği öğrendiler ve Akdeniz'de ticareti ele geçirdiler. Girit uygarlığının mirasçısı olmuşlardır. Başlıca yerleşim yeri Miken olduğu için yarattıkları uygarlığa Miken uygarlığı adı verilir. Aka uygarlığı Girit uygarlığının etkisinde gelişmiştir. Onlar silah ve alet yapımı için tunçtan daha çok yararlanmışlardır. Bina yapımında yeni usuller bulmuşlar, tarımı geliştirmişlerdir. Çömlekçilik, maden eritme ve dövme sanatı gelişmiş, zanaatçılık tarımdan ayrılmıştır. Bu dönemde Ege kıyıları çeşitli Yunan halklarına ev sahipliği yapmıştır. Ama burada yerleşmiş en kalabalık toplum İyonyalılar olmuştur. İyonyalılar Batı Anadolu'da çeşitli kentler kurmuşlardır. Anadolu'nun bu kıyıları çok değişik uygarlıklarla çevrilmiştir. Bu kıyılardaki limanlar yalnızca Ege sakinlerinin değil, Fenikelilerin, Filistinlilerin, Mısırlıların ve Anadolu kavimlerinin uğrak yeri olmuştur. Bu dönemde Yunanlılar Mısır'da kendi yöntemleri altında bir takım koloniler kurdular. M.Ö. 8. ve 7. yüzyıllarda Yunanlılar, Asyalılar ve Afrikalılar birbirleriyle kaynaştılar. Özellikle Mısır uygarlığının etkisi çok fazlaydı. Helenik çağ bilim adamlarının yaşamları incelendiğinde bu durum rahatlıkla görülebilir. Her ne kadar Yunanlıların çivi yasasını bilip bilmedikleri açık değilse de bu kadar yakın bir ilişki içinde bulunan bu insanların birbirlerinden etkilenmiş olmaları çok doğaldır. Helenik dönemde Yunan biliminin bazı özellikleri ve diğerlerinden farklılıkları vardır. Bunların en önemlilerinden birisi doğa felsefesinin ilk defa Yunanlı düşünürler tarafından gerçekleştirilmiş olmasıdır. İkinci kayda değer özellik de bilimin kurumsal konumudur. Eski Yunan'da Büyük İskender öncesi dönemde bilimin devlet içinde bir gözetimi ve önemi yoktu. Düşünürler kendi açtıkları okullarda felsefelerini yaparlardı. Okullar, gözlem evleri ve kütüphaneler için bir fon olmadığı gibi bilim adamları kamu işlerinde çalıştırılmamışlardır. Bu nedenle Helenik bilimi zamanında insanlar tarafından uygulanamaz ve boş iş olarak görülerek sosyolojik bir boşlukta yer almıştır. Yunan doğa felsefesinin M.Ö. 625 ve 545 yılları arasında yaşamış olan milletli Thales ile başladığı genel olarak kabul görür. İyi bir matematikçi olan Thales, maddenin asıl yapısıyla ilgili açıklamalar yapmıştır. Aynı şekilde Anaximenes, Anaximandros ve Empedokles de tözün yani evrenin asıl maddesinin ne olduğuna ilişkin görüşte ileri sürmüşlerdir. Thales'e göre bu töz su iken Anaximenes'e göre de hava olmuştur. Daha sonraki dönemlerde birçok filozof yetişmekle birlikte Sokrat, Eflatun ve Aristo dönemlerine göre düşün etkinliğinin ve felsefenin zirvesine çıkmışlardır. Bu filozoflar işin içine ilk defa mantıksal bilim ilkelerini koymuşlar ve öncekilerden bu yönleriyle ayrılmışlardır. Toplumun içinden çıkmaları ve düşüncelerini yaydıkları okulları vasıtasıyla etkili olmuşlar ve düşün sisteminde önemli değişiklikler getirmişlerdir. Bütün bu ilerlemeler teknik alanda da kendini hissettirmek istemiştir. Fakat o dönemde eski Yunanlılar tekniği fazla ilerletememişler, hep düşüncede kalmışlardır. Bunun altında yatan sebep de mevcut kölelik sistemi olarak görülebilir. Konunun başlıca sebepleri Schull tarafından şöyle ifade edilmiştir. Makinelere başvurulmamanın sebebi işsizlik değil, el emeğinden ekonomi yapma ihtiyacının duyulmamasıydı. Köle emeği hem bol hem de ucuzdu. Dolayısıyla bir işi makinelerin yapması lüzumsuz olarak görülüyordu. İkinci olarak kölelik sisteminin gereği kölelerle birlikte yaptıkları işler de değersiz görülüyordu. Aşağı görülen sadece belli bir işi yapan insan grubu değildi. Aynı zamanda yaptıkları işlerdi. Eski Yunan'da uygulanamayan teknik gelişmeler ilk çağda Roma uygarlığı döneminde hayat bulmuştur. İlk çağda bilim ve teknoloji. Bu bölüm altında ilk çağ uygarlıkları içinde en gelişmişlerinden biri olan Romalılar üzerinde durulmuştur. Roma uygarlığı. Roma tarihi eski dönemlere kadar uzanmaktadır. Eski taş devrinden beri yerleşmelere sahne olan İtalya'ya çeşitli tarihlerde bir takım göçler olmuştur. M.Ö. 30 yılında Romalılar İskenderiye'yi ele geçirmişler ve bilinen dünyayı hakimiyetleri altına almışlardır. İlk çağda bilim kentlerdeki uygar yaşam biçiminin bir parçası haline gelmiştir. Bu dönemlerde mühendislik de bir iş ve meslek alanı haline gelmiş ama sayıları görece az olmuştur. Örneğin Romalı Vitruvius, M.Ö. 1. yüzyılda Roma İmparatoru Augustus'un mimarı olarak hizmet vermiş ve mühendislik literatürüne katkıda bulunmuştur. İlk çağın en büyük mühendis ve teknisyenlerinin Roma İmparatorluğu bünyesinde yaşadığı bilgisinde gerçeklik payı vardır. M.Ö. ve M.Ö. dönemde Roma İmparatorluğu bütün Akdeniz'i ve yakın doğuyu kaplayan bir devlet haline gelmiştir. Bu dönemde yapılan yollar da dikkat çekici bir biçimde dünyanın diğer yerlerindekine göre üstün olmuştur. Romalılar Roma uygarlığının temeli sayılan çimentoyu bulmuşlar ve bu maddeyi inşaat ve şantiye işlerinde sıkça kullanarak Roma İmparatorluğu'nun temellerini sağlamlaştırmışlardır. Ayrıca Vitruvius ve Frontinus gibi bazı mühendisler de kitaplar yazarak mühendislik teknolojisinin o dönemde geldiği noktayı ortaya koymuşlardır. Roma İmparatorluğu'nda özellikle Yunanlı filozoflar ders vermiş ve Yunanlı doktorlar çalışmalarıyla ün yapmışlardır. Bu tıpçılardan biri olan Bergamalı Galen, Anadolu ve Mısır'da yaptığı çalışmalarıyla dikkat çekmiş ve İmparator Marcus Aurelius'un saray doktoru olmuştur. O çalışmalarında Aristo ve Hipokrat'tan yararlanmıştır. Roma uygarlığında iki dil kullanılmaktaydı. Aydın bir Romalı Latince'nin yanında Yunanca'yı da bilmek zorundaydı. Çünkü bilim ve felsefe yapıtları bu dille yazılmıştı. Latince, Lucretius, Cicero, Virgilius ve Seneca gibi düşünürler vasıtasıyla büyük bir saygınlık kazanmış ve klasikleşmiştir. Hatta Vitruvius, Celsus, Frontinus ve Plinus gibi Romalı bilginler de bu dili kullanmışlardı. Ancak bilimsel etkinlikleri sürdürebilmeleri için yine de Yunanca'yı öğrenmeleri gerekiyordu. Yalnızca bu bilim adamları ve onların çalışmaları bile Roma İmparatorluğu'nun bilime ve öğrenime verdiği önemi açıkça ortaya koymaktadır. Dönemin en büyük iki bilgini olan Batlamyus ve Galenos, Yunanca konuşmuş ve Yunanca yazmışlardır. Bu nedenle Romalılar, Atina ve İskenderiye'de başta olmak üzere imparatorluğun doğu eyaletlerine giderek Yunan dilini öğrenmişler, Roma'da okullar açmışlar ve bunları Yunan bilginlerinin yönetimine bırakmışlardır. Fakat Romalılar hiçbir zaman Helenik ve Helenistik dönemlerde gösterilen başarıyı gösterememişlerdir. Bunun çeşitli nedenleri olabilir ama hepsinden önemlisi büyük bir ülkeyi yönetmek mecburiyetinde olmalarıdır. Dolayısıyla bilimsel etkinlikten çok yönetsel etkinliğe ağırlık vermişlerdir. Buna rağmen Roma örneği önemli bir toplumsal ve teknolojik bütünlük içinde olan bir devletin kuramsal bilim olmadan nasıl yüzyıllarca yaşayabileceğinin dersini vermiştir. Sonuç, insanoğlu dünyaya gelişinden bu yana diğer canlılardan farklı olarak aklını kullanmış ve doğaya egemen olmayı için çeşitli teknolojiler geliştirme çabası içinde olmuştur. Yaşadığı yerde farkında olarak veya farkında olmadan oluşturduğu kültürünü, kendinden sonra gelen torunlarına aktarabilmeyi en önemli görevlerinden biri olarak düşünmüştür. Yapısı gereği statükocu olan insanoğlu, hayatını iyi yönde etkileyen bazı keşifler sayesinde hayatında değişim yaşamıştır. Örneğin ateş, tekerlek ve yazı gibi keşifler bugünden bakıldığında önemsiz gibi görünmekle birlikte çok önemli dönüşümlere ortam hazırlamıştır. Bu keşifler insanın hayatını öncesine göre olağanüstü şekilde iyileştirmiştir. Sonucunda da yaşam tarzları ve dolayısıyla kültür değişmiş, değişimin sosyal temelleri atılmıştır. Tarih öncesi dönemlerde gerçekleştirilen küçük buluşların bile o dönemde ne kadar etkili olduğu görülmektedir. Tarih öncesi dönemde iki önemli devrim gerçekleştirmiştir. Tarım devrimi ve kentsel devrim. Burada unutulmaması gereken nokta da bu devrimlerin dünyanın her yerinde aynı zamanda gerçekleşmediğidir. Örneğin tekerlek, bazı toplumların yüzyıllar sonra keşfettiği bir teknolojidir. Fakat burada ölçüt, bu buluşları daha önce gerçekleştiren medeniyetlerin daha ileri olduğudur. Yani teknoloji bir gelişmişlik kriteridir. Bilimsel ve teknolojik gelişmeler, ekonomik, sosyal, ticari gelişmelerle iç içedir ve birbirini etkiler. İnsan bir yandan sosyalleşirken, bir yandan da toplumsal değerlerindeki gelişmeleri yaşamıştır. İşte bu değişimin teknolojiyle olan ilişkisi, sosyal değişimin temelini oluşturmuştur. Kaynaklar: Chambers 2007, Child Gordon 1992, Child Gordon 1998, Durant Will 1978, Eberhard Wolfram 1995, Kahya Esin 2002, Mansell Arif Müfit 1999, McClennan James E. ve Harold Dorn 2006, Ögel Bahayettin, 1962, Ronan Colin A, 2005, Sayılı Aydın, 1999, Şul Pierre Maxim, Eski Yunan Tekniğinin Durumu, Tercüme Dergisi, Tanilli Server, 2002, Yüzyılların Gerçeği ve Mirası Cilt 1, İstanbul Adam Yayıncılık, Yıldırım Recep, 2002, Uygarlık Tarihine Giriş, İzmir Meridyen Yayıncılık. İnternet kaynakları www.tr.wikipedia.org adresinden 08.11.2007 tarihinde alınmıştır. www.ntvmsnbc.com/news adresinden 26.11.2007 tarihinde alınmıştır. 3. Bölüm. Orta Çağ'da Dünyada Bilim, Teknoloji ve Sosyal Değişme. Cemil Cahit Yeşilbursa. Özet. Bu bölüm 4 ana kısımdan oluşmaktadır. 1. kısımda Avrupa'da Orta Çağ boyunca bilimsel ve teknolojik gelişmeler ve bunların doğurduğu sosyal değişim ele alınmıştır. Orta Çağ Avrupası kendi içinde 3 zaman dilimine ayrılmış ve bilimsel ve teknolojik gelişmeler bu zaman dilimleri içinde incelenmiştir. Orta Çağ Avrupası incelenirken bu kısımda Bizans İmparatorluğundaki bilimsel ve teknolojik gelişmelere de yer verilmiştir. 2. kısımda Çin'deki bilimsel ve teknolojik gelişmelere, 3. kısımda ise Hindistan'daki bilimsel ve teknolojik gelişmeler ve sosyal değişim üzerinde durulmuştur. Son kısımda ise Amerika kıtasındaki Maya, Aztek, İnka uygarlıklarındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleriyle sosyal değişim ele alınmıştır. Giriş. Bu bölümde genel olarak Orta Çağ boyunda İslam coğrafyası hariç, dünyanın diğer uygarlık merkezlerindeki bilimsel ve teknolojik gelişmeler ele alınmaya çalışılmıştır. Orta Çağ'da Avrupa'da bilim ve teknoloji. Doğu ve Orta Çağ İslamı ile karşılaştırıldığında milattan sonra 1. bin yılın başlangıcında Hristiyan Avrupa gerçek bir boş ülkeydi. 1000 yılında Latin Hristiyan nüfusu Çin'in merkezi bölgelerindeki 60 milyon, Hint alt kıtasındaki 79 milyon ve İslam yönetimi altındaki belki 40 milyon nüfusa karşılık sadece 22 milyondu. Paris'te yalnızca 20 bin kişi ve Londra'da 15 bin kişi yaşıyordu. Buna karşılık İslam İspanya'sındaki Cordoba'nın nüfusu 450 bin, İstanbul'un nüfusu 300 bin, Çin'deki Kaifeng'un nüfusu 400 bin ve dünyanın en büyük kenti olan Bağdat'ın nüfusu yaklaşık 1 milyondu. Orta Çağ kavramı değişik kaynaklarda çeşitli zaman dönemleri arasında verilmekle birlikte, bu çalışmada Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasıyla İstanbul'un Türkler tarafından fethi arasına geçen dönem olarak ele alınmıştır. Bilim adamları Orta Çağ kendi içerisinde genel olarak 3 bölüm ayırmışlardır. Bu çalışmada 400 yıl ile 10. yüzyıl arasında erken Orta Çağ yani karanlık dönem, 11. ve 12. yüzyıllar yüksek Orta Çağ yani skolastik dönem ve 13. ve 15. yüzyıllar arasına kadar olan dönem geç Orta Çağ olarak adlandırılmıştır. Orta Çağ Avrupa'sında bilim ve teknolojinin gelişmesine baktığımızda Hristiyanlığın Avrupa kıtasına geçmesi ve yayılması ile feodalitenin etkisi altında olduğunu görmekteyiz. Hristiyanlık ve bilim, erken Orta Çağ. Hristiyanlık Orta Doğu'da ortaya çıktı ve kısa bir süre içinde yerel dinler için büyük bir tehlike oluşturmaya başladı. Çünkü Hristiyanların başka bir dine girmeleri yasaktı ve bu yasak Roma İmparatorluğu'nun birlik ve bütünlüğünü bozuyordu. Bu nedenle Hristiyanlığı kabul edenler önce büyük zorluklar yaşadılar. Diğer taraftan Roma İmparatorluğu bir çöküş sürecine girmişti ve kuzeyden gelen kavimlerin saldırıları sonucunda siyasi gücünü yitirmeye başlamıştı. Yöneticiler devleti kurmak için bir süre sonra Hristiyanlarla anlaşmak zorunda kaldılar. 317 yılında İmparator Galerius Hristiyanlığa karşı büyük bir tolerans göstermiş, 324 yılında Büyük Konstantin bu dini kabul etmiş ve 392 yılında İmparator Büyük Theodosius resmi din olarak kabul etmiştir. 5. yüzyıl başlarında ise Roma İmparatorluğuna ait bütün mabetler birer birer kiliseye dönüştürülmüştür. Toplumsal yapıdaki tıkanma sonucu imparatorluk 395 yılında ikiye ayrılarak Batı Roma ve Doğu Roma İmparatorluklarını oluşturdu. İmparatorluğun bölünmesi, Hristiyanlığın yalnız dinsel değil, aynı zamanda siyasal ve kültürel bakımdan kurumsal yapısını temsil eden kilisenin de bölünmesine yol açtı. Bunlar merkezi Roma'da bulunan ve başında Papa adı verilen dinsel önderin yer aldığı, Katolik Kilisesi ile merkezi İstanbul'da olan ve Patrik tarafından yönetilen Ortodoks kiliseleridir. Bu tarihten sonra Yunan ve diğer Orta Doğu dinlerinin direnmesine rağmen kilise gittikçe genişledi ve güçlendi. Ancak bir takım hizipler kilisenin birliğini ve bütünlüğünü tehlikeye sokuyordu. Tevhid ve teslis inançları ile ilgili olarak farklı görüşler ortaya çıkmıştı. 5. asırda Batı Roma İmparatorluğu ortadan kalkmasına rağmen Doğu İmparatorluğu mevcudiyetini koruyabilmiştir. Batı Roma İmparatorluğu'nun ortadan kalkmasına rağmen Roma Kilisesi varlığını genişleterek sürdürmüştür. Hristiyanlığın temel çıkış noktası bu dünyanın değil öbür dünyanın önemli olduğu görüşünden kaynaklandığı için felsefi temelde Platoncu gizemcilik gelişmiştir. Amaç insanın özgür düşüncelerini tartışabilmesi ve mutlu yaşaması değil, dünyanın aldatıcı ve saptırıcı nimetlerinden arınmış, ruhun öbür dünyada ödüllendirilmesi olmuştu. Akıl inancının sağlamlılığından sapmaya yol açan bir tuzak olarak görülüyor. Kilisenin takvim düzenlenmesine yetecek kadar astronomi bilgisi bu dünya için yeterli kabul ediliyordu. Büyük bir gelişme göstermiş olan Helenistik bilimi ve felsefesi karşısında kendi inançlarını savunmanın güç olduğunu gören Hristiyan din adamları Yunan uygarlığının kalıntılarını silmeye çalıştılar. Hoşgörüden yoksun kilise babaları kendi alanlarının dışına çıkarak Hristiyanlık adına bilim ve felsefeye saldırdılar ve din, bilim ve felsefe çatışmalarına yol açtılar. Doğaya yönelik araştırmalarında akıl ve bilimin rehberliği yerine kutsal kitabın rehberliğine sığındılar. Mesela Yunan astronomlarının yüzyıllar boyunca oluşturdukları bilimsel bilgi birikimini bir yana iterek yeryüzünün bir tepsi gibi düz olduğuna ve yarım küre veya çadır biçimindeki evrenle çevrelendiğine inanmaya başladılar. Tedavi amacıyla hastaneler açmışlardı ancak bilimsel tedavi unutulmuş ve bunun yerini dini tedavi almıştı. Din adamları kutsal bir güce sahip olduklarını ve doğa yoluyla hastalıkları iyileştirebileceklerini savunuyorlardı. 6. asırda Avrupa'da merkezi bir otorite kalmamıştır. Dolayısıyla yerel krallık ve prenslikler kendi aralarındaki üstünlük savaşlarına girmişlerdir. Feodalite bu devirde ortaya çıkmış ve kendi bölgelerinde otoriteyi temin edebilmiştir. Gerçi bu sistem zamanla büyük krallıkların ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Ancak başlangıçta prens ve kralların kendi aralarında yaptığı savaşlar dışarıdan gelen kavimlerin dışında Avrupa'daki karışıklıkların başka bir sebebi olmuştur. Bu savaşlarda dini otoritesini kullanan papalığın da yer aldığı görülmüştür. Bu dönem içinde Hristiyanlık düşüncesi açısından en önemli hadiselerden birisi manastırların kurulmasıdır. Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasından sonra da öğretim Roma geleneklerine göre devam ettiriliyordu. Romalılar da öğretim geleneğini Yunanlılardan almışlardı. 5. ve 6. yüzyıllarda Hristiyanlık pagan içerikli bu eğitim karşısında tereddüte düştü. Daha sonra Roma öğretiminin Hristiyanlaştırılmasını öneren Aziz Augustinus etkisiyle 527'deki Toledo ve 529'daki Bastonilla Romaine konsüllerindeki manastır ve psikoposluk okulları kurma kararı aldı. Bu yeni öğretim programında Yunanca dersleri kaldırıldı ve bir kültür dili olarak basitleştirilmiş Latince öğretildi. Benedikten Tarikatı. Hem bilim hem de teknolojideki ilk gelişmelerin çoğu manastırlarda başlatıldı. Dinsel ortam, dış dünyanın toplumsal kargaşasından görece uzaklık korunaklı bir alan sağlıyordu. Manastırlar ağır işlerin mekanikleştirilmesine öncülük etmişlerdir. Örneğin, Sisteryen keşişleri manastırlarının çoğunu su değirmenleri kurabilmek için nehirlerin kenarına inşa etmişlerdir. Bu tür değirmenler sayesinde su gücünden mısır öğütme, su ısıtma, çırpma makinelerini işletme ve artıkları taşımada yararlanılmıştır. Manastırın manevi rutini makineyi övmese de en azından onun aleyhine işleyen etkilerin çoğunu bertaraf etmiştir. Manastırın katı disiplin anlayışı Budistlerin dua makinelerinden daha karmaşık makineler yapılması sağlamıştır. Bilgi edinme çabasını karmaşık ve kalıcı olgulara yönelten bilim ve teknoloji ittifakı, Benedikten Tarikatı'nın ilk üyelerinin pratikte yeteneklerine çok şey borçludur. Manastırların katı disiplininin bir sonucu da modern sanayi çağının temel icadı olarak görülen saatin geliştirilmesi olmuştur. Zaman, manastır disiplininin önemli bir parçasıydı. Manastırlarda kullanılan ilk saatler yalnızca su saatleriydi. Çok geçmeden günün saatlerini düzenli olarak duyuran çan kuleleri de her yerde yükseliyordu. Bunların temel işlevi ibadete çağırmak ve ibadet zamanlarını resmileştirmekti. Ancak işçilerin ve tüccarların yaşamlarına da bir düzenlilik getirdiler. Yeni makine üretim teknolojisi manastırın çifte disiplininden hem zihinsel hem de fiziksel etkinliklerini kapsayan disiplininden doğmuştu. Zihinsel disiplin, fiziksel disiplini hem meşrulaştırmakta hem de saatin geliştirilmesi ve kullanılması yoluyla büyük ölçüde belirlenmekteydi. Manastırlarda geliştirilmiş olan bilim, Yunanlıların felsefi geleneklerine dayanan soyut bir bilimdi. Kavrayış bakımından önceki somutun biliminden oldukça farklıydı. Bu doğal olarak Musevi Hristiyan geleneğinin insan biçimciliğini, insanın doğa üzerindeki egemenliğinin ve doğal gücünün kendi amaçları için uygulanmasının altını çizmeye başlayan, makinelere aktaran oldukça farklı bir teknolojiye yol açtı. Yeni bilimin içerdiği düşünsel düzen, dinsel inanç ortamıyla artık insanın etkinliklerine dayatılan toplumsal denetimle eş anlamlı hale geldi. Bu tür düşünce biçimlerine sanayi devriminin ilahi amacını savunan diğer dinsel akımlarda da rastlanıyordu. Bunlara Josiah Witchfuck gibi fabrika sahipleri tarafından ilk kez geliştirilen ve daha sonra Frederick V. Tyler'ın bilimsel yönetiminin temelini oluşturan insan etkinliklerini saatin kısıtlamalarına bağımlı kılma olgusunda da bulunabilir. Bu sebepledir ki Benediktin tarikatı üyeleri modern kapitalizmin ataları arasında görülmektedir. Manastırların yanında Kutsal Roma İmparatorluğu olan Charlemagne, cahil bir topluma okuryazar papazlar sağlanmasını güvence altına almak amacıyla her psikoposlukta katedral okulları kurulması için 789 yılında bir emir yayınlamıştı. Charlemagne, Karolingian İmparatorluğu döneminde küçük harflerin kullanılması gibi yeni yazılım kurallarının geliştirilmesi, yazılı metinlerin bir standarda oturulması, okullarda standart müfredatların uygulanması ve Avrupa'nın her yerinde alimlerin devlet başkentine davet edilmesi gibi birçok eğitimsel yenilik hareketini yapmışlardır. Bu nedenle Karolingian İmparatorluğu dönemine Karolingian Rönesansı denir. Batı feodalizminin ilk yüzyıllarında manastırlarda bile matematiğe çok az ilgi duyuluyordu. Bu ilkel tarım toplumunda doğrudan doğruya uygulamaya yönelik alanlarda bile matematiğin gelişimini teşvik edecek etkenler hemen hemen yok gibiydi. Manastırlarda ise Computus denilen Paskalya zamanını hesaplamak için dinsel amaçlı bazı aritmetik işleriyle uğraşılıyordu. Bu dinsel matematikçiler arasında Britanya doğumlu ve Charlemagne'ın sarayı ile ilişkili olan Alcuin'in belirli bir önemi vardı. Problems of Questioning of the Mind of the Young adlı yapıtı, yüzyıllar boyunca ders kitabı yazarlarını etkiledi. Bu problemlerin birçoğu eski doğuya dayalıydı. Dinsel çevrelerin dışındaki kültür adamlarından biri Anicelus Manlius Severinus Boethius'un yazdığı matematiksel metinler, batıda 1000 yıldan fazla temel başvuru kaynakları arasında yer almıştır. İçerik olarak zayıf olan bu metinler, dönemin kültürel koşullarını yansıtmaktadır. Institutio Arithmetica adlı kitabı, Nicomachus'un üstün körü bir çevirisi olması karşısında Pisokor'un sayı kuramına değinir. Bu kuram zaten ortaçağ eğitiminin eskiden gelen üçlü ve dörtlüsünün içine yedirilmişti. Bu dönemdeki önemli bir diğer bilim adamı ise Venerable Bede'dir. Bede İngiliz ve ortaçağ tarihi üzerinde çalışmış, başta astronomi ve matematik olmak üzere çeşitli bilimlerle ilgilenmiş bir teologtur. Met Cezir olayının ay ile olan ilgisi üzerinde durmuştur. Takvim düzenlemesi ile ilgilenmiştir. Batı dillerinde at şeklinde milattan sonra ifade etmek için kullanılan kısaltma İlk defa Bede tarafından İsa'nın doğuş yılı anlamında Anno Domini deyimine karşılık olarak düşünülmüştür. Orijinal bir katkısı olmamakla beraber Orta Çağ'ın duraklama döneminde bilimsel çalışmalarıyla dikkati çeken bir düşünürdür. Papalık 9. ve özellikle 10. asırda amaçlarının dışına çıkmış ve iyice bozulmuştur. 11. asırda ise büyük bir ekonomik güç haline almış, bu sebeple mevcut krallıklarıyla arasında bir mücadele başlamıştır. Ekonomik güç, siyasi gücü beraberinde getirmiştir. Papalığın Hristiyan dünyasının itibarı 16. yüzyıla kadar sürmüştür. Yaklaşık 4. yüzyıldan başlayıp 11. yüzyılın sonlarına kadar süren dönemde bilimsel ve felsefi faaliyetler son derece zayıflamış, hatta zaman zaman durma noktasına gelmiştir. Aurelius Augustinus. Önceleri Manisi olan Augustinus, Platonculuktan ve Platonistçuluktan çok etkilenmiş ve Hristiyan olmadan önce bunları yakından tanımaya çalışmıştır. Hristiyan olduktan sonra ise bu felsefelerden çıkardığı felsefi kavramları ve anlayışları kendi inancına göre yorumlayarak dinle felsefeyi uzlaştırmaya çalıştırmıştır. Bu eğilim ileride yeniden güçlenecek ve büyük Hristiyan düşünürleri Albertus Magnus ile onun öğrencisi olan Thomas Aquinas düşüncelerini biçimlendirecektir. Yüksek Ortaçağ. Bu dönemin bilim tarihi açısından en önemli gelişmeleri üniversitelerin bilim ve felsefeyle yakından ilgilenen tarikatların kurulmuş olmasıdır. 7. ve 8. yüzyıllar arasında yüksek eğitim öğretim katedral okullarında yapılıyor ve papazlar tarafından yürütülüyordu. Skolastik düşünce bu okullarda üretilmişti. 8. yüzyılların sonlarında üniversiteler ortaya çıkıncaya kadar bu okullar batıdaki en önemli kültür merkezi konumundaydılar. Bilimsel konulara karşı entelektüel bilgi buralarda oluşmuş ve çeviri etkinliğine bağlı olarak gitgide gelişmişti. Eski bilgilere karşı duyulan ilgi büyük bir şekilde artmıştı. Ancak zamanla bu dini eğitim ve öğretim kurumları eski önemini yitirdiler ve yerine başka bir kurum ortaya çıktı. Bu dönemde Sicilya, Salerno'da bir tıp okulunun kurulması yönünden önem kazanıyordu. Bu okulun 4 efsanevi kişi Latin, Müslüman, Yunan ve Yahudi tarafından kurulduğu rivayet edilir. Bu çeşitli kültürlerin etkisini göstermesi bakımından ilgi çekicidir. Salerno'da Yunanca, Arapça, Latince ve İbranice konferanslar veriliyordu. 5. yüzyılın sonlarında yaşamış olan Donolo, Otranto yakınlarında doğmuş, Palermo'da Arapça öğrenmiştir. Kendi açıklamalarına göre Yunan, İslam ve Hint tıbbını öğrenmiştir. Salerno Tıp Okulu'nun kurulmasında etkili olmuş olabilir. Afrikalı Konstantin'in çalışmalarının bu okulun gelişmesindeki rolü önemlidir. Konstantin Kartaca'da doğmuş, uzun yıllar doğuda, özellikle Bağdat'ta kalmış ve dönüşünde beraberinde pek çok Arapça yazma getirmiştir. Bir süre Salerno'da kalmış ve Salerno Tıp Okulu'nun kurulmasında etkili olmuştur. Konstantin'in öğrencisi Jonas Saracenus, öğretmeninin başladığı Ali İbni Abbas'ın Malikiyesi'nin çevirisini Pisa'da Doktor Rusticus'un yardımıyla tamamlamıştır. Tıp eğitimi İtalya'nın Salerno Prensliği'nde ortaya çıkmasına rağmen 1088 yılında Bologna şehrinde hukuk öğrenmek isteyen öğrenciler kendilerine bir çeşit öğrenci loncası kurdular ve bu loncaya da Universitas adını verdiler. Bunu Oxford, Cambridge, Padua, Ravenna ve Paris üniversiteleri izledi. Her üniversite ilahiyat, kilise, hukuk, tıp ve genel meslekler olmak üzere 4 bölümden oluşuyordu ve öğretim üyeleri yine din adamlarıydı. Hemen tüm programlarda dersler iki ana gruba ayrılmıştı. Birinci grup Trivium, üçlü olarak adlandırılıyor ve gramer, retorik ve diyalektikten oluşuyordu. İkinci grup ise quadrivium, dörtlü olarak isimlendiriyor ve aritmetik, geometri, müzik ve astronomiden oluşturuyordu. Bologna süreci ve Erasmus programı. 20. yüzyılın sonlarında Avrupa 21. yüzyıl bilgi çağı olacağı tespitinden hareketle bilgi Avrupa'sını oluşturmak amacıyla eğitim alanında uygulanacak bir dizi kararlar aldı. Gücünü bilgiden ve bilimden alacak olan Bilgi Avrupa'sında, Avrupa coğrafyasındaki ülkeleri hem birbirleriyle uyumlu, birbirlerini tamamlayıcı, hem de rakiplerinden üstün kılacak bir yüksek öğretim sistemi oluşturması hedeflendi. Bologna süreci adı altında başlayan çalışmaların tarihi 1988 yılına kadar geri gitmektedir. 19 Eylül 1988 tarihinde Alvia Mater Bologna'nın Avrupa'nın en eski üniversitesi olarak 900. kuruluş yıl dönümünde Magna Carta Universitatum yayınlanmıştır. 25 Mayıs 1998'de Sorbonne Üniversitesi'nin 800. kuruluş yıl dönümünde de Sorbonne Ortak Deklarasyonu yayınlanmıştır. 19 Haziran 1999'da ise 29 Avrupa ülkesinin yüksek öğretimden sorumlu bakanları Bologna Deklarasyonu'nu imzalamışlardır. Bologna Deklarasyonu'nda 2010 yılına kadar ortak bir Avrupa yüksek öğretim alanının gelişmesi için bir takım hedefler belirlenmiştir. Bologna sürecine dahil programlardan birisi Erasmus'tur. Programın amacı Avrupa'da yüksek öğretiminin kalitesini arttırmak ve Avrupa boyutunu güçlendirmektir. Erasmus programı üniversiteler arasındaki ülkeler arası işbirliğini teşvik ederek, öğrencilerin ve eğitimcilerin Avrupa'da karşılıklı değişimini sağlayarak, programa katılan ülkelerdeki çalışmaların ve alınan derecelerin akademik olarak tanınması ve şeffaflığın gelişmesine katkıda bulunarak bu amacın geliştirilmeye çalışmaktadırlar. Programa adını veren Erasmus kimdir? Desiderius Erasmus, 1465-1536 yılları arasında yaşamış Hollandalı bir felsefe adamıdır. Rönesans'la birlikte ortaya çıkan hümanizm akımının öncülerinden ve en büyük temsilcilerinden biri olan Erasmus, Avrupa'nın ortak bir sanat ve bilim çatısı altında birleşmesinde yaptığı katkılardan dolayı ve çağının eğitim felsefesine olan etkisiyle programa uygun bir isim olarak düşünülmüştür. Erasmus aynı zamanda Bologna Üniversitesi mezunudur. Dinsizlik ve sapkınlık yapmamak koşuluyla ayrıcalıklı eğitim ve özel yönetimlere sahip olan üniversiteler, öğrencilerle öğretim üyelerinin işbirliğine dayanan birer kurum niteliğindeydi. Kendi gelir kaynaklarını kendileri bulmak zorunda olan üniversitelerde öğretim üyeleri geçimlerini öğrencilerden aldıkları harçlarla sağlıyorlardı. Sürekli kullanılacak binaları olmayan bu kurumlarda verilen eğitimden memnun olmayan öğrenciler başka kentlere giderek orada okuyabilirlerdi. Dini veya sivil yerel otoriteden tümüyle bağımsız olan profesörlerle onların öğrencileri tüm üniversitelerin en üst karar ve yönetim organı olan Papa'ya başvurabilmekteydi. Üniversitelerin özgürlüğüne herhangi bir müdahale durumunda meslekten olanların oluşturduğu topluluğun tümü greve gidebiliyor, hatta öğretime son vererek üniversite başka bir yere taşınabiliyordu. Nitekim Oxford Üniversitesi, Paris Üniversitesi'ne öğretimin kesilmesi ve öğretim üyelerinin Paris'ten ayrılarak Oxford'a taşınması sonucunda doğmuştur. 17. yüzyıl sonunda Avrupa'nın çeşitli köşelerinde toplam 24 üniversite vardı. Ortaçağ Avrupa'sının sanatkar birliklerinin esas alınarak modellenmiş olan üniversiteler, profesörleri çalıştıran öğrenci birlikleri ya da öğrencilerden ücret alan usta öğretmen birlikleri gibi laik öğrenci ve öğretmen toplulukları olarak gelişmiştir. Üstelik üniversiteler eski çağların yazı okulları ya da İslam'daki medrese gibi devletin veya kişilerin desteğine bağlı olmamıştır. Bunlar devlet kurumları olmamış, yalnızca kilise ve devletin gevşek otoritesi altında farklı yasal ayrıcalıkları olan bağımsız feodal kurumlar olarak kalmıştır. Aslında bunlar Ortaçağ'ın Avrupa'sı gelişmesini sürdürdükçe devletin, kilisenin ve özel sektörün işlerini yapmak için giderek daha çok sayıda gerek duyulan papaz, doktor, avukat, yönetici ve öğretmenleri yetiştirmek için işlev görmüştür. Bu dönemde üniversitelerin yanı sıra bilimin gelişimini büyük ölçüde etkilemiş olan iki manastır düzeninin, yani tarikatın da ortaya çıkardığı gözlenmektedir. 1209'da Fransisken tarikatı, 1215'te ise Dominiken tarikatı kurulmuştur. Başlangıçta her iki tarikat da dinsel amaçlara sahiptir. Ancak giderek birincisi bilime, ikincisi ise felsefeye yönelmiştir. Bilimin gelişmesinde özellikle Fransiskenlerin büyük bir rolü olmuştur. Bunlardan Robert Grosseus de ve John Peckham'ın daha çok fizikle ilgilenmişler ve büyük Müslüman optikçisi İbnül Heysem'i izleyerek optik üzerine çeşitli yazılar yazmışlardır. Dominiken tarikatı ise çok sıkı kurallar içinde ve yoksul bir yaşamla dini yaşayarak sapkınlığı yok etme amacındaydı. Dominikenler bilgi gücüyle silahlanma ve bunun için eğitim kurumlarında yuvalanma gereğini duymuşlardır. Ancak tarikatın kuralcı ve bağnazlığa yatkın yapısı giderek bilimsellikten uzaklaşıp tam tersine özgür düşünce düşmanı, Engizisyon örgütünü oluşturacak kadar katılaşmalarına neden olmuştur. 6. ve 7. yüzyıllar başlarında özellikle bilim ve felsefeye olan ilgi yoğunlaştıkça geleneksel öğretinin yetersiz olduğu görüşe hakim olmuş ve bilim adamları geçmişin mirasına ulaşmak için harekete geçmişlerdi. 17. yüzyıl boyunca Arapçadan Latince'ye yoğun bir şekilde çeviriler yapmışlar ve 18. yüzyılda İslam biliminin ve felsefenin önemli bir bölümü Latince'ye kazandırmışlardı. İslam Doğu uygarlığının son temsilcileri Endülüs Emevi Devleti'nin Kurtuba ve Toledo kentlerinde medrese, kütüphane ve hastanelerinde çalışmışlardı. Bu merkezlerdeki bilgi birikimleri Latince çeviriler aracılığıyla Batı düşüncesine girmiştir. Örneğin sonraları 2. Silvestr adıyla papalığa yükselecek olan Aurillac'lı Gilbert, din okullarında öğretmenlik yaptığı zamanlarda Latince çevirisini elde ettiği birkaç Arap kitabından Abaküs ve Usturlap kullanmayı öğrenmiştir. Çeviri kitaplardan edindiği bilgilerle yaptığı çalışmalar yüzünden Papa seçildikten sonra bile hakkında büyücü olduğuna ilişkin söylentiler kesilmemiştir. Gerbert'in kendine özgü ve yine de sınırlı ustalığına rağmen Orta Çağ'ın başındaki Avrupa'da entelektüel yaşam oldukça ilkel ve toplumsal yönden önemsiz kalmıştı. Büyük Müslüman kenti Toledo 1085 yılında Hristiyanların eline geçmiş ve kent çeviri ekiplerinin klasik bilimsel ve felsefi metinleri Arapçadan Latince'ye aktarma merkezi haline gelmiştir. Aranan belgeler arasında yayarlı oldukları varsayılan tıp, astronomi, astroloji ve simya ile ilgili olanlar başta geliyordu. En tanınmış çevirmen olan Kremonalı Gerard 1140 dolaylarında Ptolemos'un Almagest'sini bulmak için İspanya'ya giderken orada 40 yıl kalmış ve 1175 yılında bir çeviri ekibinin başındayken yalnızca Almagest'i değil birçok temel İslami yapıtla birlikte Arşimet, Galen, Hipokrat, Aristo ve Aristo'nun İslami yorumları dahil toplam 70-80 adet kitabı da Arapça asıllarından çevirmiştir. 17. yüzyıl aslında bir geçiş çağıdır ve bu çağda Akdeniz'i çevreleyen İslam, Hristiyan ve Yahudi dünyaları önceki yüzyıllara oranla çok daha sık bir bağ kurmuşlardır. Birbirlerini karşılıklı olarak etkilemişlerdir. Ancak bu dünyalar arasında en belirleyici ve en etkileyici olanı kuşkusuz ki İslam dünyasıdır. Diğerleri sürekli olarak onu sömürmeye ve ondaki bilgileri ve becerileri kendi bünyelerinin içine alarak sindirmeye çalışmışlardır. Bu uğraş o kadar canlıdır ki bu nedenle bilim tarihçileri, 17. yüzyıl Rönesansı'ndan söz ederler. Albertus Magnus, Almanya'nın Schwab bölgesi kontlarından birinin çocuğu olan Albertus Magnus, tüm Almanya'yı yaya dolaşarak mineraloji, biyoloji ve alşimi bilgisini geliştirmiştir. Büyücü Albert ve Doktor Universalis, lakaplarıyla da anılan Albertus Magnus, İslam Doğu ve Antik Çağ bilimiyle Aristoteles düşüncesine Hristiyanlıkla uzlaştırmaya çalışmıştır. Aristoteles'in tüm yapıtlarını yorumlamış, alşimi çalışmalarını yazdığı De Mineral Yavuz, yani Mineraller Üzerine adlı kitabında altından gümüşün ayrılmasını, damıtma yoluyla vitrol yağı elde edilmesini betimlemiştir. Aristoteles ve Galenos'tan esinlenerek 21 cildi insan ve hayvanların karşılaştırılması anatomisine ayrılmış 26 ciltlik De Animalibus, yani Hayvanlar Üzerine adlı biyoloji kitabı hazırlamıştır. Bütün yapıtları ölümünden yaklaşık 400 yıl sonra Opera Omnia adlı 21 cilde toplanabilmişti. Thomas Aquinas. Dominiklilerin yetiştirmiş oldukları en büyük düşünürse Aziz Thomas Aquinas'tır. Katolik Kilisesi'nin resmi öğretisini kuran Aquinas, kutsal olan ve kutsal olmayan bilgilere akılcı bir temel aramış ve Summa Contra Gentiles, yani kafirlere karşı adlı eserinde bilginin iki kaynağı bulunduğundan söz etmiştir. Bunlardan biri inanç, diğeri ise akıldır. İnanç kutsal kitaptan, akılsa düzenlenmiş ve yorumlanmış duyu verilerinden beslenir ve her ikisinden üretilen bilginin dayandığı Tanrı'dır. Tanrı, kendi kendisiyle çelişmeyeceğine göre bu iki bilginin birbirleriyle bağdaşır olması gerekir. Yani Platon ve Aristoteles felsefelerini Hristiyan diniyle aklın bağdaşabileceği düşüncesi bu dönemde kesin bir biçimde oluşturulmuş olmaktadır. Roger Bacon. Fransızkenlerin yetiştirdiği en önemli bilim adamı Roger Bacon'dur. Geniş bilgisi nedeniyle Batı dünyasında Doktor Mirabilis, olağanüstü bilgin lakabıyla tanınan ve Robert Grosseteste'nin öğrencisi olan Bacon'a göre güvenilir bilgiye ancak akıl ve deney yoluyla ulaşılabilir. Akıl kanıtlayıcı, deney ise veri toplayıcıdır ve doğru bilgi için her ikisinden yararlanmak gerekir. Akılsal kanıtlama tek başına yeterli değildir. Doğruluğunun deneyle denetlenmesi gerekir. Bacon daha çok optikle ilgilenmiş ve mercekler ve aynalar üzerinde düzenli araştırmalar yapmıştır. Işığın niteliği ve gökkuşağı üzerindeki incelemeleri özellikle ilginçtir. Deneylerini özenli bir biçimde tasarlamış ama çoğunu hiç gerçekleştirememiş ve sadece anlatmakla yetinmiştir. Yansıma ve kırılmayla küresel sapıncın ilkelerini bulmuş, güneş tutulmasını gözlemleyebilmek için kamera obscura'dan, karanlık odadan yararlanmıştır. Kamera obscura, göze benzeyen bir araçtır. Işık ışınları üzerindeki küçük bir delikten sızarak bu deliğin karşısında bulunan duvarda küçük bir görüntü oluşturur. Bacon, Arapça eserlerden etkilenerek tasarladığı simya deneyleri için bir laboratuvar kurmuştur. Barut yapımını betimlemiş, kapalı bir kapta ateşlenen baruttan büyük bir güç elde edilebileceğini ve bu gücün silah olarak savaşlarda kullanılabileceğini kavramıştır. Uçan makineler, motorlu gemiler ve arabalar tasarlamıştır. Bu yönüyle Rönesans dönemi dahilerinden Leonardo da Vinci anımsamaktadır. Geç Ortaçağ. 12. ve 16. yüzyıllarda yapılmış olan bu çeviriler olmasaydı, Ortaçağ zihniyeti aşılamaz ve 17. yüzyıldaki bilim devrimi gerçekleştirilemezdi. Ancak bu çeviriler sonucunda aktarılan bilimsel bilgi birikimi o denli büyüktü ki ilkin özümsenmesi gerekiyordu ve bu özümseme işlemi bütün 16. ve 17. yüzyıllar boyunca sürmüştü. Özümleme sürecinin önemli bir bölümü geleneksel Hristiyan dünya görüşüyle Aristo ve diğer pagan Yunan gelenekleri arasında uyum sağlama girişimleriyle geçmiştir. Aristo'nun eserleri incelenmeye başlanmış ve Aristo ile Hristiyanlık öğretisi arasında bir uzlaştırma çabasına girişilmiştir. Bu uzlaştırma çabaları gerçekte skolastik düşünceyle birlikte beliren Hristiyanlığa akılcı bir temel bulma arayışlarının bir sonucu olarak değerlendirilmelidir. Aristo'nun öğretileri 17. yüzyılda Avrupa'ya ve üniversitelere nüfuz ettikçe inanç ve aklın birbirlerine uyumu zorunlu duruma geliyordu. Aristo'nun öğretilerinde dünyanın başlangıç ve sonunun olmayışı, yaratılışının olmaması, insan ruhunun ölümsüz olmayabileceği ve kutsal gücün sınırlarının olması gibi bazı noktalar geleneksel Katolik öğretileriyle çelişiyordu. Aristo'nun standart teoloji içinde özümsenmesindeki entelektüel sorunları artmıştır. Teologlar ve filozoflar arasında 9. yüzyıl boyunca bir dizi çatışma çıkmış ve bunlar 1277 yılında Paris Piskoposu'nun papayı da arkasına alarak Aristo'daki 219 lanetli hatanın öğretilmesini yasaklamasıyla ve böyle düşünen ya da öğreten herhangi birinin aforoz edileceğini söylemesiyle doruk noktasına ulaşmıştır. Bu özümseme noktasına Thomas Aquinas'ın önemli katkıları olmuştur. Aquinas, Aristo'nun ve Bartholomeus'un evren anlayışı ile Hristiyanlığın evren anlayışını bağdaştırmış ve böylece bir anlamda yer merkezli evren kuramının Hristiyanların kolayca anlayabilecekleri bu kuram biçimine dönüştürmüştür. Ona göre dünya evrenin merkezindedir çünkü Tanrı'nın yaratma eyleminin amacı olan insanlar dünyada yaşamaktadır. Akinas bu noktadan daha ileri gitmemiş ve Aristobatlamyus dizgesini evreni anlamakta işe yarar bir varsayım olarak değerlendirmekle yetinmiştir. Ancak kendisinden sonra gelen Hristiyan düşünürler ve bilginler onun bir varsayım olarak nitelediği bu dizgeyi mutlak doğru olarak kabul etmiş ve Akinas düşüncesi giderek katı, değişmez bir inanç konumuna yükselmiştir. Öyle ki bu andan sonra Aristobatlamyus'a yönelik en küçük bir eleştiri bile hoş görülmemiş ve bu düşünürlere dil uzatmak Hristiyanlığa dil uzatmakla eşdeğer sayılmıştır. Orta Çağ'ın İtalyan şairi Dante Alighieri, ünlü şiiri İlahi Komedya'daki evren görüşü Batlamyus'un dizgesine dayanmaktadır. Dante'ye göre yer, evrenin merkezindedir ve hareketsizdir. Yerin etrafında sırasıyla Ay, Merkür, Venüs, Güneş, Mars, Jüpiter ve Satürn küreleri bulunur. Satürn küresinden sonra sabit yıldızlar küresi ve ondan sonra da ilk hareket ettirici küre gelir. 10. küre ise en yüksek küre, yani Tanrı'nın evidir. Küreler meleklerin yardımıyla hareket ederler. Dante, Aristo'nun etkisiyle orta merkezli küreler dizgesini benimsemiş, dış merkezli kürelerin olmadığını savunmuştur. Yerin evrenin merkezinde bulunduğu görüşüne Kopernik gelinceye kadar ciddi bir karşı çıkış yapılmamıştır. Ne var ki yerin sabit olup olmadığı görüşünün 15. yüzyılda yeniden gözden geçirildiği görülmektedir. 15. yüzyıla gelindiğinde astronomideki problemlerin başında Aristo ve Batlamyus'un sistemi arasındaki uyuşmazlıklar ve yerin hareketi problemi gelmektedir. Fizikte ise mekan, hareket, cisimlerin düşmesi hadisesi ve fiziksel nesnelerin yapısı temel problemler durumundadır. Bu temel problemlerin çıkış noktasındaysa yine Aristo'nun konuyla ilgili görüşleri yatmaktadır. Söz konusu problemler arasında hareket konusunun ayrı bir yeri vardır. Çünkü bu konuda 15. yüzyıldan itibaren yapılmaya başlanan çalışmalar, Aristo fiziğini temelden sarsacak ve Galileo ile Newton'a kadar doğru uzanacaktır. Aristo'ya göre bırakılan bir taşın düşmesi, dumanın yukarı doğru yükselmesi doğal harekettir. Fırlatılan bir cisimse zorlama bir hareketi yapar. Aristo'ya göre fırlatılan cismin zorlama hareketi, bu cisme eşlik eden hava sayesinde mümkündür. Aksi takdirde fırlatılan cisim kuvvet kaynağından uzaklaştığı an doğal hareket yapması ve hemen yere düşmesi gerekirdi. Cismin böyle bir hareketi belirli bir zaman sürdürebilmesinin sebebi havanın cisimle birlikte hareket etmesi ve bu suretle eşlik ettiği cismi taşımasıdır. Diğer yandan bu hareket sonsuz değildir. Bir süre sonra cisim doğal olarak yere düşer. Bu düşmenin de sebebi yine havadır. Çünkü hava gösterdiği direnç dolayısıyla cismin hareketinin sonsuza kadar devam etmesini engeller. Bu sebeple tabiatta boşluk yoktur. Eğer boşluk olsaydı kendilerine kuvvet tatbik eden cisimler hareketlerini sonsuz olarak sürdürebilirlerdi. 16. yüzyılda O. William, J. Breedon ve T. Bradward'ın aynı problemleri ele almışlardır. Daha sonra bu problem yani bir cismin içinde barındırdığı hareket miktarı veya bir cismi hareket ettiren içindeki etken, impetus kavramı ile ifade edilmiştir. Impetus kavramı ile başlayan tartışmalar Newton'da şekillenmiş olan atalet ve moment kavramlarını da temelini oluşturmuştur. Impetus kavramı ile ifade edilen problemi 15. yüzyıl başlarında matematik bir çözüm arayan düşünür Bradward'ın olmuştur. Fakat bu kavramı Newton'ın momentum kavramına en yakın bir şekilde tanımlayan düşünür J. Breedon olmuştur. Breedon impetusu hemen hemen hız ve kütle arasındaki oran olarak tanımlamıştır. Breedon ayrıca bu kavramı gök cisimlerinin hareketine de uyarlamıştır. Breedon'un öğrencisi Oresme'de impetus konusunu ele almıştır. Breedon, impetusu cisimlerin içinde var olan bir özellik olarak tanımlamasına karşılık, öğrencisi hareket kaynağından hareket eden cisme geçen bir özellik olarak kabul etmiştir. Oresme, diğer görüşler açısından da bilim tarihinin çok ilginç simalarındandır. Gök cisimlerinin ve diğer cisimlerin hareketlerini matematik kullanarak açıklamaya çalışmıştır. Evrendeki cisimlerin hareketinin belirsizlik içerdiğini söylemiş, bu sebepten astrolojiye dayanarak yargıda bulunamayacağını ileri sürmüştür. Diğer gezegenlerde canlılar olabileceğine dair inancı, Oresme'nin diğer ilginç görüşüdür. Düşen bir cismin hızının mesafeye değil de zamana bağlı olduğunu söylemesi, hareketin analizini geometrik ve matematik bir yolla yapmaya çalışması, bu düşünürün değişik ve son derece önemli görüşlerindendir. Jean Breedon, Nicole Oresme, dünyanın her gün kendi ekseni çevresinde dönüş olasılığını incelemiş ve böyle hareketlerin doğada olduğunu kabul etmek için inandırıcı ve akılcı tezler ortaya atmışlardır. Bu düşünürler yine de geleneksel görüşten ayrılmamışlar ve Hristiyanlık öğretisinin etkisiyle sonuçta yerin dönmediğini söylemişlerdir. Ancak onların yerin hareketine ilişkin kanıtları daha sonra Kopernik tarafından kullanılmıştır. 15. yüzyılda Avrupa Orta Çağ'ın bilimsel entelektüellerinin karşısındaki temel soru artık yalnızca yeni metinler keşfetmek ya da Aristo'nun doğa felsefesini kutsal metinler içinde özümsemek veya Aristo'yu Hristiyanlık karşıtı ögelerden ayırmak değil, Aristo örneği üzerinde çalışarak yeni keşifler yapmaktı. Skolastik doğa filozofları Aristo'nun sağladığı genel kavramsal çerçeve içinde etkin ve yaratıcı bir biçimde ve geniş bir aralıkta bilimsel incelemelerde bulunmuşlardır. Örneğin Ptolemaios'un Almagest kitabının 1175'teki iki çevirisiyle birlikte Batı Avrupa'da yerel bir gözlemsel ve matematiksel astronomi geleneği ortaya çıkmıştır. Ortaçağ astronomisinin yanında genellikle tıp ve tıp uygulamaları ile birlikte astroloji alanında ciddi ve sürekli araştırmalar yapılmıştır. Ortaçağ araştırmacıları optik alanda güçlü bir İslam geleneğine dayanarak ışıkla ilgili dinsel çağrışımlarca desteklenen görmenin ve gökkuşağının daha iyi anlaşılmasını da içeren araştırmalar yapmıştır. Matematik alanında Fibonacci takma adıyla bilinen Pisa'lı Leonardo, Avrupalıları Arap rakamları ve 1228'deki Liber Abaci adlı kitabında karmaşık cebirsel problemlerle tanıştırmıştı. Geç antik çağların Bergamalı büyük doktoru Galen'in tıbbi incelemelerinin çevirisi ve özümsenmesi, ortaçağ üniversitelerinde sanat fakültesinin yanında ayrı bilim merkezleri haline gelen tıp fakültelerinin kurulmasında olduğu gibi, tıbbi kuram ve uygulamaları 1200'den sonra yeniden canlandırmıştır. Ortaçağ tıbbındaki gelişmelerle biyolojik alanda da gelişmeler olmuştur. Akılcı bilgiler ile büyücülükle ilgili bilgiler arasında pek fazla ayrım yapılmadığı için ortaçağ simyacıları ile filozof büyücü ve doktorların simya ve doğa büyüsüne yönelmiş olmaları yadsınamaz. 15. ve 16. yüzyıllar optik ve manyetik alanda yapılan çalışmalar artmış, indüksiyona ve deneye yer verilmeye başlanmıştır. Hareket ve uzay kavramlarında da değişiklikler olmuştur. Antik çağdan farklı olarak matematik ve hareketin değişmesinin açıklanmasında kullanılmıştır. Özellikle impetus kavramı, düşen ve fırlatılan cisimlerin, sıçrayan veya salınan cisimlerin ve dönen gök cisimlerinin hareketlerinin açıklanmasında yepyeni bir bakış açısı sağlamıştır. Biyolojide ise hem teknik hem de teorik seviyede önemli değişiklikler gerçekleşmiştir. Bilimin teolojik problemlerinin çözümünde değil de insanın tabiatı anlama ve ona hakim olmasındaki bir araç olarak görülmesi söz konusu olmuştur. Tıp alanındaki gelişmelere baktığımızda ise geç ortaçağ öncelikle kara ölüm veba salgını ile uğraşmıştır. Veba Avrupa'ya Asya'dan gelmiş ve tüm kıtaya yayılmıştır. Öyle görülmektedir ki ilk yayılış limanlarına yanaşan tekneler aracılığıyla olmuştur. Vebanın boz farelerde asalak olarak bulunan bitler aracılığıyla insanlara geçtiği klinik olarak bilinmektedir. Bu fare ise olağan olarak ahşap çatılarda yuvarlanan bir hayvandır. Şimdi bilinen bu olgular hastalığın nasıl yayıldığı veya nasıl yok edilebileceği konusunda fikirleri olmayan 16. yüzyılın insanları tarafından gözlemlenmiştir. Kırım'dan gelen Ceneviz kadırgalarındaki mikroplu fareler tarafından taşınan hastalık, Avrupa kıyılarında dolaşan gemilerdeki fareleri mikroplayan bitler tarafından yayılabilirdi. Buradan da yavaş yavaş içerilere dalan kent, tekne ve araba fareleri aracılığıyla hastalık genişlemiştir. Uzmanlar vebayı tedaviyi ve açıklama konusunda hiçbir şey yapmamış. Fakat onu gözleyebilmişler, hakkında teori oluşturmaya çalışmışlar ve en azından bazı yerlerdeki kamu otoriteleri bir kamu düzeni sorunu olarak hastalıkla başa çıkmaya uğraşmışlardır. Veba zengin fakir, köylü şehirli, genç yaşlı, kadın erkek, monark din adamı gibi ayrım yapmadan kıtlıktan çok daha fazla insanları etkilemiştir. Hastalığın gerçek sebebi bilinmediğinden bazı insanlar Yahudileri kuyuları zehirlemekle suçlamış, bazıları da bunu yaşam tarzlarından dolayı Tanrı'nın bir gazabı olarak görmüşlerdir. Sonuçta kentler hastalık için çeşitli bulaşıcı türleri oluşturmuş ve hastalığın yaygın olduğu şehirlerden gelenleri kendi kentlerine kabul etmemişlerdir. 17. yüzyıldaki veba salgını birçok yoldan yeni bir dönem açmıştır. 15. yüzyıla gelinceye kadar tıp eğitimi Batı Avrupa'da Salerno'daki okullarla sınırlı kalmıştır. Bu tarihten sonra bu dal üniversite kentlerine yerleşmeye başlamış ve buradan mezun olanlar, doktorlar tıpkı İslam dünyasındaki meslektaşlarının koruyucularına hizmet etmeleri gibi hükümdarların sağlık konusundaki kişisel danışmaları olmaya başlamışlardır. Tıptan bağımsız olarak hastaların bakımı için hastane yapılmasında da 15. yüzyıldan itibaren Avrupa'da artmaya başlamıştır. Daha eskiden manastırlar biraderleri için revirler kurmuşlardır. Cüzzamlar için miskin evlerinin kurulması çok eskilere gidiyor olmakla birlikte 12. yüzyıla gelinceye kadar kentler hasta bakımı için özel kuruluşlara ihtiyaç duyacak kadar büyük olmamıştır. 1226'da Fransa'da cüzzamlılar için yaklaşık 2000 kadar miskin evi bulunuyordu. Cüzzam yüzyıllar boyunca önemli bir afet olmuş ve 16. yüzyılda esrarlı bir şekilde ortadan kalkmıştır. Fakat özel amaçlı hastane kurma uygulaması ortadan kalkmamıştır. Kamu sağlığı konusunda önemli bir iyileşme de 18. yüzyıldan itibaren popüler hale gelen hamamlar tarafından sağlanmıştır. Aynı zamanda ünlü ılıcalar da var olmuş ama kadın erkek karma banyolarda yasaklanmamış, zevklere düşkünlük ve bunların uzantıları sonunda kamu otoritesinin tüm cins kurumları kapatmasına yol açmıştır. Ayrım sonu, sayfa 84.